A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Birlik Zamanı programımızda Gülen Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Sayın Eyüp Akbal. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
Evet, hem yoğun bir iş adamısınız hem de yoğun bir sivil toplum kuruluşu yöneticisisiniz. Sadece MÜSİAD'da değil, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın da Genel Başkan Yardımcılığını yapıyorsunuz ki 100'ün üzerinde, sizi sayıyı daha iyi biliyorsunuz.
129 tane.
129 yani. Vakıfın bir üst çatı. Kurumu olan çatı evet. Vakıf ki Türkiye'de bütün hemen hemen sivil toplum kuruluşlarının bir üst kuruşu sayılır.
Evet.
İnşaat sektöründesiniz.
Otomotiv
sektörü, sağlık, tıbbi malzeme sektörü.
Gıda sektöründe.
Evet, gıda sektöründe çok çeşitli sektörlerde. O yüzden hem Türkiye'yi çok iyi tanıyorsunuz. Hem biraz MÜSİAD'ı tanıtarak kaç ülkede var, kaç üyesi var. Gerçi izleyicilerimiz MÜSİAD'ı yakından tanıyorlar ama bir istatistikte ve sizin de genel nasıl MÜSİAD'a başladınız, iş adamı nasıl başladınız? Çünkü Eczacılık Fakültesi benim bildiğim değil mi üniversite?
Evet. Efendim ben de öncelikle programınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. A9 ekrandaki izleyicilerimize buradan çok selam ediyorum ben. İlk MÜSİAD'la başlangıcımız, kuruluşundan beri biz vardık zaten 1990'larda. Ama aktif görev alışım 2004 yılına denk geliyor. İlk olarak hizmet sektöründe ben görev aldım. Birkaç sene bu görevi tamamladıktan sonra yönetim kurulunda teşkilatlandırma komisyonuna görev aldım. Ondan sonra sırasıyla kurumsal ilişkiler ve diğer komisyonlarda görev aldım. En son olarak da bu sene 3. yılım dış ilişkiler komisyonda görev aldım. MÜSİAD'da tabii kurumsal bir derneğimiz, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi. Böyle olunca da sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da organizasyonu olan, yapısı olan bir kurum. Bu vesileyle de bize dış ilişkiler konusunda bir görev verildi. O bölümde çalışır mısınız diye arkadaşlarımız. Teveccüh ettiler. Biz de hakikaten seyahati çok sevdiğim için yurt dışına gidiş gelişlerim, ticaretim, ki ithal ihracat firmamız da var bizim. Özellikle katarak cerrahisinde Excimer Laser sistemlerinin ithalatını yapıyordum Amerika'da. Bu vesileyle devamlı yurt dışına gidip geliyordum. Tam da oturdu bizim bu işimize. Geçen sene de genel kurulda tüm dış ilişkilerle sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev aldım. Böylece MÜSİAD'ı yurt dışında Türkiye'nin bir gururu, bir kaynağı olarak tüm iş alemine, dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle bir rakam vermek gerekirse 60 ülke 143 noktada MÜSİAD temsil edilmektedir. Birkaç bölgede de bizim, özellikle 5 bölgede de bizzat MÜSİAD'ın temsilcisi, MÜSİAD'dan maaşlı elemanlarımız, temsilcilerimiz var. Bunlardan ilkini biz Amerika'da, Washington'da DC ofisini açtık. İkinci olarak Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de MÜSİAD ofisini açtık. Akabinde Cidde ofisimiz devreye girdi. Çok yakın zamanda biraz resmi işlemler sürüyor ama hali hazırda mevcut. Çin, yani dünyanın büyüyen devi dediğimiz Pekin'de MÜSİAD ofisimiz var. Bir de Afrika Birliği'nin başkenti diye bildiğimiz Addis Ababa'da, yani Etiyopya devletinin başkenti Addis Ababa'da MÜSİAD'ın ofisi açılıyor ve akabinde Moskova'ya açılacak inşallah 2014 yılında. Böylece dünyanın sayılı merkezlerinde, yani İslam dünyasının kalbi dediğimiz Cidde'den başlayıp dünya devi, süper gücü olarak adlandırılan Amerika, Washington, oradan hareketlen Çin, Afrika Birliği başkenti Addis Ababa ve Avrupa Birliği başkenti Brüksel'de bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra birçok ülkede de bizim çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Almanya'da 10 noktadayız şu an. Yani eyalet bazına baktığı zaman 16 tane eyalet var Almanya'da. 10 eyalette MÜSİAD temsilciliği ve şubeleri devam ediyor faaliyetlerine. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da çok güçlü bir çalışmalarımız, ortaklarımız var. Ve böylece biz bu coğrafyalarda adım atılmadık yer bırakmamayı hedefliyoruz. Tabii burada bütün bu çalışmaları yaparken farklı bir ruhla hareket ediyoruz biz. Gönül esasına dayalı çalışmalar bizim müsiyatımızın bütün birimleri, bütün üyeleri bu esas üzerinde görev almaktadırlar. Bizler de aynı şekilde uluslararası seyahatlere çıktığımızda, bu çalışmalara başladığımızda çok keyif alıyoruz. Diyoruz ki burada artık bir Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor. Burada da Türk müteşebbisler yer alacaklar ve yarın Türk nesline, Türk gençliğine bir örnek çalışma olmuş olacak bunlarla. Bu ve buna benzer birçok çalışmalar hızla devam ediyor. Arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar. Tabii bir de bizim esas birleştirici olan çalışmamız her iki yılda bir organize ettiğimiz Uluslararası Müsiyat Fuarı. Bu fuara neyi hedefliyoruz? Bu fuarla dünya iş adamlarını bu fuarda birleştirip, buluşturup hem buradaki üyelerimizle hem o bölgelerdeki iş adamlarını Türkiye'ye getirmekle böyle bir misyon üstlenmiş oluyoruz. Geçen sene Ekim ayında biz İstanbul'da gerçekleştirdik bu fuarımızı, 14. Müsiyat Fuarını. Bu fuarda 92 ülkeden katılım oldu.
Maşallah.
Yani 150-160 ülkenin olduğunu düşünürseniz neredeyse dünyanın yarısı Türkiye'deydi. 5400'e yakın da iş adamı bizim bu fuarımıza katıldı. Nasip olursa önümüzdeki Eylül ayında da gene Siyanar İstanbul Fuarcılık'ta 15. Müsiyat Fuarını gerçekleştireceğiz. Ama bu sefer tüm holleri tutarak. Çünkü çok ciddi bir talep var. İyi de bir çalışma oldu bizim son çalışmamız. Tabii bu çalışmalarımız aynı zamanda hükümetimizin de destekleriyle ve bakanlığımızın mahiyetinde himayesinde bu çalışmalar devam ediyor. Çok da nefis bir zevkle çalıştığımız bir konu bu. Bunun yanı sıra bir de bizim uluslararası gezilerimiz oluyor.
Ben MÜSİAD'ın genel kurulu toplantılarının çoğunu izlerim. Devlet kademesinden de MÜSİAD önemseniyor. Çünkü genelde Sayın Başbakan açılış konuşmasını yapar. Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman sizi ve heyetlerinizi kabul eder.
Yemeklerimize katılır kendisi. Yani bizim bir de fuarla beraber Uluslararası İş Forumu dediğimiz bir organımız var. Bu da her yıl, bir yıl İstanbul'da, bir yılda Türkiye dışında çeşitli İslam ülkelerinde bunu gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa bu yılkini de ilk defa Avrupa'ya taşımayı düşünüyoruz. Avrupa'da yapacağız bunu. Muhtemelen Belçika'da yapacağız. Böylece eksen kayması diyorlardı ya. Aslında öyle onu alıp Orta Doğu'dan, Türkiye'den bir de Avrupa'ya taşımış olacağız. Çünkü Avrupa'da da çok ciddi anlamda İslam dünyasının iş adamları var. Türkiye'nin iş adamları var. Bunları da bu arada birleştirip, buluşturup bu toplantıyı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
Şimdi ekonomi tabii özellikle İslam ülkelerinden bahsettiğiniz için şimdi MÜSİAD'ın bir misyonu da ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela Birlik diye çok güzel bir filmi vardı.
Evet.
Çok güzel bir filmi hazırlamıştı. Yani ekonomik entegrasyonla birlikte siz İslam ülkelerinin hemen hemen hepsine gidiyorsunuz tabii. Oradaki halkların, iş adamlarının, sivil toplumun Türklere, bize ve Müslüman olarak, kardeş olarak bakış açısını değerlendirirken birlik, beraberlik, bu işbirliğini güçlendirmek için sizin faaliyetlerinizle birlikte daha başka neler yapmak lazım? Nasıl görüyorsunuz oradaki olayı?
Evet. Şimdi dünya artık köy mahiyetinde, küresel dediğimiz kavram var. Teknoloji gelişmiş, sanayi gelişmiş, insanların her yere ulaşımı kolaylaşmış. Yani bugün Türkiye'den 4,5 saatlik bir uçuşla dünyanın %65'ine, yani ekonominin %65'ine hükmedebiliyorsunuz. Bununla birlikte bu ülkelerde Türkiye'ye karşı çok ciddi anlamda bir sevgi var. Biz buralara aynı zamanda bizim kültürümüzü de götürüyoruz. Kurumsal yapımızı da götürüyoruz. Buradaki iş adamlarını da aslında organize ediyoruz bir şekilde. Etkileniyorlar bizden. Benzer kuruluşlar var. Yani bizim birçok bölgede de adı MÜSİAD olmayan fakat o bölgenin MÜSİAD-vari kuruluşları var. Bu iyi bir çalışma. Yani bu benzer çalışma onlar için de şey oluşturuyor. Bir örnek teşkil ediyor. Tabii sonuçta bizim bir devlet geleneğimiz var. Yani bir Osmanlı bin yıllık bir kültürümüz var bizim. Ondan önce de 16 tane devlet kurmuşuz biz. Dolayısıyla biz bu sahada sistem oluşturmada, devlet yönetiminde, kültür oluşturmada yeni değiliz. Ve en son biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık bir geçmişe sahip. Dünyanın en uzun ömürlü devletlerinden, imparatorluklarından bir tanesidir. Ve 3 kıtada yayılmış vaziyette hüküm sürmüş. Orada gittiğiniz her bölgede mutlaka bir Osmanlı'ya ait bir eser görmektesiniz. Ben burada izleyicilerimize bir şey paylaşmak istiyorum. Bir anımı paylaşmak istiyorum. 2005 yılında tsunami felaketi oldu biliyorsunuz Endonezya'da. Biz tabii gene sivil toplum kuruluşu olarak o bölgelerde ilk gidenlerdeniz yardım amacıyla. Öğle namazını kıldım Gülen Hanım. Namazdan sonra böyle vatandaşlarla bir sohbet ediyoruz. Bu sohbetimiz sırasında dediler ki yerli halk, biz aslında sizleri bekliyorduk dediler. Bize atalarımız, büyüklerimiz hep buraya bir gün Türkler gelecek diyorlardı. Allah bize böyle bir afet nasip etti. Başımıza böyle bir musibet geldi ama Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. 70 milyon Türk halkı yanımızda. Ve ilk gelen millet de sizler oldunuz dedi. Bugün Endonezya İslam dünyasının en büyük devleti nüfus olarak. Ve biliyorsunuz Osmanlı döneminde oraya giden bizim gibi tüccarlar, akıncılar o bölgede ticaret yaparak o oradaki insanların gönlünü kazanmışlar. Ve o bölgelerin İslamlaşması, Müslümanlaşması bu tüccarların güzel davranışları, ahlaklarıyla sayesinde olmuş. Buna benzer bir örnek daha da Macaristan'da biliyorsunuz Gül Baba var. Gül Baba Türbesi var. Bilmiyorum gittiniz mi oraya? Gül Baba Kanuni Sultan Süleyman döneminde Isparta'dan kalkıp oraya giden bir Bektaşi şeyhidir. 10 yıl gibi kısa sürede bölgede çok güzel bir iz bıraktı. Ve bölgenin Müslümanlaşmasını sağladı. Ve gönüllere hitap etti. Orada 146 yıl kaldı Osmanlı biliyorsunuz. Son Osmanlı kale kumandanı Abdurrahman Avni Abdipaşa vardır. Onun mezarını Macarlar buluyor ve yapıyorlar kalenin içinde. Gezdim orayı. Ve mezar taşında şöyle bir yazı var. Çok duygulandı bir yazı. Kahraman bir düşmandı. Rahat uyu. Bakın. Düşmanınıza kahraman diye bir övgüde bulunuyorsunuz. Sıfat koyuyorsunuz. Ve onun mezarını Macarlar yapıyor. Ve rahat uyumasını diliyorsunuz. Halbuki Müslüman ve bunlara karşı savaşmış bir kumandan. Bakın. Olay nereye geliyor? Gönülleri kazanmaktan geçiyor. Yani siz gönüllere girmeden, bedenlere girmeden beldelere giremezsiniz. Ya öte yandan Kosova'ya, Balkanlara gezdiğiniz zaman görüyorsunuz her tarafta bir Osmanlı eseri görmek mümkün ve büyükleri hep Osmanlı'dan bahsederler. Atalarımızdan bahsederler. Ve dikkat ederseniz Osmanlı Romanya'da 415 yıl kalmış Altuğ Bey. 415 yılda hiçbir zaman dillerine ve dillerine müdahale etmemiş. Dinlerine ve dillerine müdahale etmemiş. Artık emin ellerdesiniz, emanettesiniz, güvendesiniz diye onları bir Osmanlı ilahine getiriyor ve kendi içlerini serbest bırakıyor. Dinlerini yaşasınlar. Hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'a girdiğinde ne demişti o günkü İstanbul halkı, Bizans halkı? Hristiyan görmekteyse, haç görmekteyse Osmanlı kavuru görme yeğleriz demişlerdi. Ve çok kısa bir direnişle İstanbul'un anahtarları Fatih Sultan Mehmet'e teslim edildi. Ya bu, bütün bunlara dönüp baktığınız zaman biz böyle bir gelenekten, böyle bir kültürden geliyoruz biz. Elbette biz Batılılar gibi gidip o bölgelerin yeraltı kaynaklarına göz koyup insani boyutlarını dışarı atmıyoruz biz. Biz öncelikle gönüllere girmeye çalışıyoruz. O bölgenin kaynakları o bölgenin insanlarına aittir. Öyle inanırız biz. Çünkü bu dünya hep bize yeter. Biz burada hiçbir zaman daha nasıl çok zengin oluruz, daha nasıl çok ezeriz, götürürüz şeyinden uzağız biz. Böyle bir anlayışımız yok bizim. Önce sevgi, muhabbet, diyalog, bunu kuruyoruz. İşimizi düzgün yapıyoruz, ticaretimizi düzgün yapıyoruz, aldatmıyoruz, yalan söylemiyoruz ve onlara fayda olmaya çalışıyoruz. Sadece iş yönden değil, diğer yönden. İşte bir örnek daha vereyim ben size. Pakistan'da bir deprem oldu biliyorsunuz Keşmir bölgesinde. Keşmir bölgesi Hindistan'la Pakistan arasında problemli bir yer. Dolayısıyla iki tane Keşmir var. Biri Azad Keşmir, biri Cammu Keşmir. Birisi Pakistan hükümetine taraf, birisi de Hindistan hükümetine taraf. Ama her iki taraftan Müslüman. Ama her iki tarafta birbirle savaş halinde. Böyle bir şey var, açmaz var. Orada deprem oldu biliyorsunuz 2006 yılında. Orada da 100 bin üzerinde insan vefat etti. Tabii biz gene aynı duyarlılıkla beraber oraya gittik. Orada neler yapabiliriz diye keşif yaptık Altı Bey. Dedik ki şimdi biz getirdiğimiz yardımları dağıtırsak bunun bir anlamı olmayacak. Bölgenin ihtiyaçlarına bir göz atmak lazım. Bu bölgede ne yapabiliriz diye şöyle bir keşif yaptık ve en son dedi ki bölgede bir hastaneye ihtiyaç var. Hemen arkadaşları çağırdık. Projenin bedeli, teslim süresi hepsi konuşuldu. Genel merkezimize paylaştık ve o projeyi satın aldık. Hastanemizi kurduk oraya. Yani bölgenin ilk hastanesi Müsiyat Hospital olarak o bölgede maşallah kuruldu.
Çok güzel.
Böyle bir hizmet verdik oraya. Ben aynı zamanda hastanenin yapımında da böyle biraz emekte sarf ettim. Şimdi buradan getirilen malzemeler güç bela geliyor. Orada çok tekin yerler, kolay yerler değil. Düşünün ki 120 kilometre mesafede İslamabad'dan 5 saatlik bir yolculuktan sonra dağların eteğinden, yani bir yanda uçurum var, yol yok. Böyle güç bela şartlar altında. Oraya ulaşıp bunu yapmak hakikaten zor bir şeydir. Orada baktım böyle bize bakıp duruyorlar. Ulan ne yapıyorlar diye. Biz de canla baştan mücadele. Arkadaş niye bakıyorsun diyorum. Yani ben 10 bin kilometrede kalkıp geldim buralara. Yardım etmeye geliyorum. Sen burada bana bakıp duruyorsun. Sonra hak verdim. Adam böyle ne yapsın ki işte. Bütün bildiği günlük yaşamını devam ettirebilme arzusunda. Böyle bir şeyler yaşadık biz. Evet.
Bir açıklamanızda Müsiyat büyüdükçe Türkiye büyüyecektir demişsiniz.
Evet.
Aslında bunun adımlarını da atmışsınız. Bu Allah razı olsun çok güzel faaliyetlerde bulunmuşsunuz. Benim büyük Türkiye dediğinde çünkü benim zihnimde yalnızca bölge ülkelerine değil tüm İslam ülkelerine ağabeylik yapan, onları kucaklayan ve merhamet eden, gerektiğinde sizin yaptığınız gibi aslında yardım eden bir Türkiye zihnimde canlanıyor. Siz büyük Türkiye derken orada nasıl bir Türkiye'yi canlandırıyorsunuz?
Şimdi aslında ben Türkiye'nin Büyük Türkiye kavramındaki düşüncem geçmişle beraber sadece Orta Doğu değil, bizim ata yurdumuz olan Orta Asya Cumhuriyetleri, yani Türkiye Cumhuriyetlerimize dahil ettiğiniz zaman, yani bugün dünya üzerinde 220 milyon üzerinde bir Türkçe konuşan millet var. Bunun yanı sıra dindaş olduğumuz bir coğrafya var. Bunları ortaya koyduğumuzda 1,5 milyarlık bir alem, İslam alemi. Bunun içerisinde Endonezyalısı var. Yani her ırktan insan mevcut. Dolayısıyla biz Türkiye olarak bütün görüyoruz bunları. Yani şöyle baktığınız zaman, dünyayı düşünün, biz dünyaya bakışımız bu şekilde. Yukarıdan bakıyoruz, diyoruz ki buranın hepsinin huzurlu olması lazım. Burada hep her yerde Türkiye'nin bir izi olması lazım. Şimdi bakın, Türk Hava Yolları'na 240'lı üzerinde uçuş yapıyor. Dünya geneline.
Evet.
Yani ciddi bir rakam bu. Kolay bir şey değil. Geçmişte bugünü kıyasladığınız zaman. Bunu şunun için anlatıyorum. Gidemediğiniz yerler, görmediğiniz yerler, ne oraya bir katkıda bulunabilirsiniz, ne sahiplenebilirsiniz, ne bir şey paylaşabilirsiniz. Biz bu vesileyle terk ettiğimiz yerlere tekrar gitme şansını yakalıyoruz. Bakın, geçen hafta Kuzey Irak'taydım ben. Musul'da ilk seyahatim Musul'a oldu. Programın ilk günü Musul'daydı. Şöyle bir ifade kullandılar. Musul'un dünyaya açılan kapısı Türk Hava Yolları. Haftada 4 sefer Türk Hava Yolları Musul'a uçuyor. Musul'a Irak Hava Yolları da uçmuyor. Çok ilginç bir olay. Dünyada bir tek Türk Hava Yolları uçuyor Musul'a. Şimdi düşünün, Musul'daki yatırımcıların, iş adamların, tüccarların dünya ile irtibatı nasıl olacak? Şimdi Türk Hava Yolları oraya hafta 4 sefer düzelemese ben nasıl gidecektim Musul'a? Bu vesileyle siz oradaki insanları alıp buraya getiriyorsunuz. Buradaki insanları alıp oraya götürüyorsunuz. Bir kaynaştırma sağlıyorsunuz. Bunu da tabii ki Türk Hava Yolları bunu sağlıyor. Yani bilemedim birçok noktaya kadar uçuyor. Düşünün, Somali'ye Türk Hava Yolları uçuyor. Somali de bir İslam coğrafyası. Evet. Gitmesem, görmesem nasıl paylaşacağım onların dertlerini, acılarını, birliklerini, benimle olan duygularını, bağlarını? İşte Endonezya'dan bahsettim ben size. Yani uçakla 10 saatlik bir yolculukla, yolculuktan sonra erişiyorsunuz oraya, ulaşıyorsunuz oraya. Ve o insanlar Türkiye'yi biliyorlar. Nasıl olarak biliyorlar? Osmanlı olarak biliyorlar. Çünkü 1984 yılında İslam dergisinde Endonezya dosyası vardı, Aceh Sumatra dosyası vardı, Aceh Sumatra dosyası. Ben de merak etmiştim, bu ne, Aceh Sumatra neresi? Özelliği de şuydu, Sumatra adasında cuma namazlarında hutbe Osmanlı padişahı adına okutuluyormuş. Peki yıl kaç? 1984. Osmanlı'nın veda tarihi ne zaman? Resmi anlamda 1920. Yani 64 yıl geçmiş aradan, Altuğbe, 64 yıl sonra bile Osmanlı padişahının ismiyle hutbe okutuluyor. Dolayısıyla bu bölgelere, yani coğrafyanın her noktasına gitmek gerekiyor. Amerika'ya baktık.
Dışişleri Bakanımız da gitti. Değil mi?
Tabii tabii.
Hı. Orada çocukları öptü, sarıldı.
İlk giden başbakanımız da. İlk o felakette ilk giden devlet başkanı, başbakanı Türkiye başbakanıydı. Çünkü bizim tarihi bir sorumluluğumuz da var.
İşte şimdi onun daha çok bir araya gelme şu an ihtiyaç da var. Yani Suriye'yi, Mısır'ı görüyoruz. Siz
göz önüne alırsanız
her zaman her gidiyorsunuz İslam coğrafyası.
Yani biz hakikaten üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz? Yani Osmanlı bu coğrafyalardan çekildiğinden bu yana terk ettiği bütün bölgelerde kan ve gözyaşı hakim. Yani nice sivil insanlar katlediliyor. Hani dışarıdan birileri gelip katletmiyor sizi. Dışarıdan birilerini bıraktığı zihniyet sizi katlediyor. Peki siz bu insanlara İslam'ın hakiki yüzünü, insanlığın, merhametin, muhabbetin, sevginin yolu göstermezseniz bu insanlar tabii ki birbirlerine düşman olarak bakacaklar birbirlerine. Yani biz burada bugün Adevi Meydanı'ndaki bir Müslümanın çektiği acıyı burada yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Suriye'de katledilen kimyasal silahlarla katledilen masum ve mazlum insanların duygularını taşıyoruz, paylaşıyoruz acılarını burada. Ve istemiyoruz biz bu insanlarımızın katledilmelerini. Çünkü siz halkınızı katlederseniz yarın hangi halka siz hükmedeceksiniz ki? Siz başbakan olsanız ne olur? Halkınız yok ki sizin.
Biz şimdi İslam ülkeleri topluluğu olarak birlikte olsak, yani ekonomik işbirliği, her türlü işbirlikle birlikte bir askeri blok olmuş olsak bunu yapabilirler miydi?
Asla. Bakın, ilginç bir şey.
O da barış için.
Avrupa, yani
silah kullanmak için değil, caydırıcılık için.
Yani. Avrupa biliyorsunuz iki tane Dünya Savaşı'na girdim. Birinci Dünya Savaşı, ikinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan öldü. Mazlum insanlar öldü. Oradakiler de mazlum. Ama ne oldu sonuçta? Bir Avrupa Birliği diye bir birlik çıktı ortaya. Şimdi çıkıyorsunuz Almanya'dan başlıyorsunuz, pardon Bulgaristan'dan çıkıyorsunuz Türkiye'de. Bulgaristan'dan çıkıp ta Almanya, oradan Hollanda, Belçika'ya kadar kimse size hiçbir şey sormuyor. Tek parça olmuşlar. Peki, coğrafyanın bu alt tarafına geçiyorum ben. Çıkın Türkiye'den, Irak'tan başlayın, Ürdün'e giremezsiniz. Suudi Arabistan'a giremezsiniz. Bahreyn'e giremezsiniz. 22 tane Arap devleti oluşmuş. Arkadaş, neden 22 parça bölündünüz? Ki hala da parçalama peşindeler. İşte Irak'ta bir Kürdistan, Türkiye'de başka bir emelleri olan, Suriye'de başka emelleri olan başka devletler, Şia, Sünni kavgaları. Yani bizde kavga edecek malzeme o kadar çok çıkarıyorlar ki. Geçen Irak'ta sordum. Nedir bu kavganın esası dedim. Yani bu Sünni Şii olayı daha yeni mi çıktı burada? Daha önce yok muydu bu memleketinizde? 10 sene evvel çok iyiydik dediler. Ama emperyalist güçler ısrarla bu konu üzerinde yoğunlaşıp bu konuyu karıştırdılar. Nasıl Türkiye'de son 30 senedir Kürt-Türk mücadelesini yapmaya çalıştılar da halkları karşı karşıya getirmeye çalıştılarsa da başarı olmadılarsa da tabii ki burada bizim dediğim gibi geçmiş geleneğimiz var bizim. Bin yıllık kardeşiz. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Aynı kültürü yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de Türklerle Kürtler arasında yaklaşık 3,5 milyon evli insan var. 3,5 milyon insan. Bu resmi kayıtlarda olan. Siz bu halkları nasıl birbirine ayıracaksınız? Nasıl karıştıracaksınız birbirine? Karşı karşıya getireceksiniz. Din birliği, İslam birliği çok önemli. Millet birliği çok önemli. Yani bizim burada Azerbaycan'a da duygularımız aynı. Türkmenistan'a da duygularımız aynı. Neden sınırı koyuyoruz aramıza? Ya bu sınırları Allah çizmedi ki. Biz koyduk. Yani Allah'ın hükmüne karşı biz gelmiş oluyoruz. Bizler çünkü bizleri Allah-u Teala Hazretleri kardeş diye inan etmiş birbirimizden. Yani bana sen Türksün, Kürtsün, Arapsın, Çerkessin, Sünnisin, Şiisin dememiş bana. Sizin dilleriniz, renkleriniz Allah'ın benim bir ayetimdir diyor. Benim ayetimdir diyor Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bu bir zenginlik olmalı. Ben bu zenginliği yaşamalıyım. Bakın, Hitler'e bir bakın geçmiş dönemde. Tek tip ırk çıkarmaya çalıştı. Başarılı olabildi mi? İmkansız. Peki, aynı ırktan, aynı kültürden kalem gibi çıkmış insanları siz bir araya getirseniz siz nasıl gelişeceksiniz? Ama ne zaman ki bu coğrafyaya Lazı, Türk'ü, Çerkezi, Arabı, Arnavut'u, Kürt'ü geldi, herkes kendi kültürünü yansıttı oraya. Ve ne oldu? Bir birlik oldu, mozaik oluştu. Benim doğduğum kasabada yabancı yoktu. Ve bizim çalışma alanlarımız tarıma dayalıydı ve tarımda belli kalemleri vardı Gülen Hanım. Buğday, arpa ve çavdar ekerdi bizim büyüklerimiz. Sonra dışarıdan bir imam geldi, hoca geldi. Dedi ki Antalya bölgesinde, ya burada dedi, hep buğday, arpa, çavdar vardı, başka bir şey yok dedi. Toprak analizini yapıyor. Analizde burada çok güzel kimyon yetişir. Kimyon da üstelik çok daha pahalı ve çok daha karlı bir ürün. Siz niye bunu yapmıyorsunuz dedi ve bir öncülük etti. Derken bizim ertesi yıl tarlalarımız hepsini kimyona döndü. Şimdi bu bir kültür kaynaşmasıdır.
Tabii.
Yani Antalya'dan kalkıp gelmeseydi ben kimyon nereden görecektim? Babam 87 yaşında. Patlıcanı daha yeni görmüşler 70'li yıllarda. Birileri getirmiş. Peki ne yiyorlardı bunlar? Çorba, etli pilav, mantı. Buna benzer salata. Başka hiçbir şey yok. Yani düşünsenize 86 yaşında adam 70 yılda böyle beslenmiş. Ama şimdi Allah-u Teala hamdolsun, şükürler olsun. O kadar çok güzel nimet vermiş ki bizlere. Sayamıyoruz ama nankörlük ediyoruz.
Hatta birkaç yazınızı da inceleme imkanı buldum. Orada tam bu noktalara değinmişsiniz. Diyorsunuz ki birbirimizden farkımız yok. tam dediğiniz gibi bu farklılıklar bizim zenginliğimiz demişsiniz. Evet. Evet. Ve bunu da yani gelişmeye giden yolda aslında yanlış politikaları da biraz zaman kaybı olarak görmüşsünüz. Bu konuda daha detaylı bilgi alabilir evet. miyim size?
Teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Evet, doğrusu o. Hakikaten bu dediğim gibi bu zenginliğimizdir bizim. Bu zenginlik oluşmadığı müddetçe niçin senin rengin siyah, niçin seninki beyaz diye biz yıllarca birbirimizi yeriz. Halbuki gözlerimizin rengi aynıdır. Yani bir baklavanın tadı aynıdır. Hiç kimse değiştiremez baklavanın tadını. Bir elmanın rengi aynıdır. Tadı aynıdır. Biz o elma siyah bu beyaz diye ayırsak elman tadına varabilir miyiz? Ama onu bir nimet olarak görüp bir güzellik olarak değerlendirirsek Altuğ Bey biz başka işlerle uğraşacağız. Ama öyle bir şey yapmışlar ki özellikle bu toplum mühendisliği üzerinde çalışan derin güçler nerede bir ayrılık oluşturabilirim? Nerede bir yapı ayrık otu yetiştirebilirim? Bunu ortaya koymaya çalışmış ve bunun üzerine siyaset geliştirmiş. Bizler de yıllar yılı bunun üzerine çalışmışız. Bunun üzerine çatışmışız. Şimdi geçmişe dönüp bakalım. 80-90 yıllık bir devletiz. Aslında genç sayılır. Çok da yaşlı bir devlet sayılmayız. Ama 45'ten Almanya'yı örnek alırsanız, Japonya'yı örnek alırsanız, yani düşün Japonya'da taş üstüne taş kalmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombasını yemiş bir ülke. Ama bugün Türkiye dünyanın süper güçleri arasında ekonomisi. Almanya hakeza öyle süper güçleri arasında. Peki biz neyle uğraşmışız Gülen Hanım? Siyaseti bile düzgün yapmamışız. Bölgecilik yapmışız. Bölgecilik yapmışız. İnsanları şehirli ve köylü diye ayırmışız. Okumuş okumamış diye ayırmışız. İnsanları A partili B partili diye yıllar yılı sanki Allah'ın bir emriymiş gibi hep böyle sınıflandırmışız. Yani ötekileştirme yapmışız biz. Halbuki herkesin mutlaka faydalı olduğu bir yer vardır. Bakın şu parmaklarımla her birinin boyu ayrıdır. Ama şöyle bir araya getirdiğim zaman bakın düz bir düzleme denk geldi. Yani eşit noktaya geldi. Demek ki bizim mutlaka bir araya geldiğimiz yerler var bizim. O zaman biz ne yapacağız burada Altuğ Bey? Ortak değerlerde buluşacağız. Yoksa insanoğlu kendi aklına bırakırsan kendinden başka hiç kimse beğenmez. En mükemmeli benim der. Ve benden sonra da dünya ne olursa olsun der. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Biz çünkü büyük bir İslam kültüründen geliyoruz. Büyük bir devlet geleneğinden geliyoruz. Bizim büyüklerimiz çok güzel işler yapmışlar. Az önce bahsettik biz bunları. O zaman bunları örnek almak lazım. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ayrılıklarda değil, güzelliklerde buluşmamız lazım.
Birlik, beraberlik.
Beraberlik.
Şimdi mesela biz
huzur
burada
getiriyor.
Sizinle çok iyi dostuz. Hep beraber birlik içinde, bir dayanışma içinde Allah'a ve bizim değerlerimize olmamız gerekenleri söylüyoruz. Birbirimize güzel hitap ediyoruz. Aramıza şeytan giremiyor. Giremez. Çünkü Allah diyor ki şeytanlar Allah'a sığınır. Sözü güzel söyleyin diyor. Yoksa şeytan aranıza girer diyor. Şimdi biz birbirimize Müslümanca Allah'ın istediği gibi hitap ettikçe, birbirimize öyle davrandıkça aramıza şeytan giremez. Bir beraberlik içinde oldukça, dayanışma içinde olduğumuzca aramıza şeytan giremez. Şimdi o şer güçlerin hepsinin başında şeytan var. Cenab-ı Allah söylüyor. O kışkırtıcılığı, ayrımcılığı, bunların hepsini yapan. Biz Müslümanlar olarak, demin mezheplerden bahsettiniz. Her kim olursa olsun hepsini kucaklayıcı bir şekilde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olursak o şer güçler ve başındaki şeytan bu zalimlikleri, kötülükleri icra edemeyecek. Onu söylüyor Allah bize inşallah.
Kesinlikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Allah diyor ki sözün yumuşak olsun. Eğer sert konuşsaydın, kaba olsaydın yanında kimseyi bulamazdın.
Evet.
Bakın, 10 yıl gibi kısa sürede, 11 yıl gibi kısa sürede bir coğrafyada kültürleri değiştiriyor. Ben şimdi bazen Hazreti Peygamber'in bu toplumları İslamlaştırma sürecine baktığım zaman hayretler içerisinde kalıyor. Biz bugün Türkiye'de tebliğ çalışmaları, İslami çalışmaları yaptığımızda diyoruz ki işte daha nasıl faydalı olabiliriz diye arkadaşlarımızı kötülükten sakındırıp iyiliğe götürmek. Hani diyor ya, içinizde iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir cemaat, grup bulunsun diyor. Hepimizin ortak değeri de budur. Yani biz insanları kötülükten alıkoymaya çalışıyoruz. Ama sonuçta bu memleketin insanları Müslüman insanlar. Yani bir şekilde size dönüp doğru söylüyorsunuz Gülen Hanım, doğru söylüyorsunuz Altuğ Bey deyip tasdik edebiliyor sizi. Ama düşünün ki inancınız farklı sizin. Yani putlara tapan bir topluluksunuz. Bu insana siz İslam üzerine bir şey anlatamazsınız. Çünkü adam Müslüman değil ki. Şimdi ben Müslümana burada tebliğ yapmaya çalışıyorum, güzellikler yapmaya çalışıyorum. Kaldı ki putperest olan, müşrik olan bir topluma bunu nasıl anlatacağım? İşte Hazreti Peygamber böyle bir mücadele yapmış ve 11 yıl gibi sürede. Bakın orada şey çok önemli, mesaj çok önemli. Kaba olsaydın, sözlerin sert olsaydı, konuşmaların kırıcı olsaydı yanında kimseyi bulamazdı. İşte Taif'teki hadiseyi biliyorsunuz. Taif'te taşladılar Efendimiz'i. Melek Cebrail Aleyhisselam geldi. İstiyorsa orayı Allah başlarına yıksın dedi. Onlar bilmiyorlar dedi. Ve sonra bildiler tabii. Doğruyu, İnşallah. Hakikati ve Müslümanlaştı o bölgede. Bakın bu çok önemli. Yani Sezai Karakoç üstadımızın dediği gibi, ey Müslüman diyor, seni öldürmeye gelen sen de hayat bulsun diyor bir sözünde. Çok güzel bir şey. Adam çünkü seni tanımıyor ki, bilmiyor ki. Mesela sizler çok güzel pırıl pırıl hizmetler yapıyorsunuz. Hakikaten gıptayla izliyoruz.
Allah'a çok şükür.
Güzel, yani şimdi insanlar size bakıyorlar, konuşması düzgün. İlmi, kültürü yeterli. Saygı bir konumu var. Bir de namazına niyazına bir insan. E peki bu adamın nesi yanlış? Soruyorum. Bu adam niye benimle arkadaş olmasın? Bu adam niye benimle beraber olmasın? İşte biz böyle olmalıyız. Yani hem eğitimde, hem sanatta, hem kültürde, hem iktisatta birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirirsek çok daha iyi şeyler çıkarırız ortaya.
Tam Müslüman ahlakı.
Tabii. Yani her şeyi ben yapacağım diye bir şey yok. İşte bugün bakın müsiyatta birçok arkadaşımız görev almış. Komisyonlarda görev alıyor. Hepsi iş adamı. Yani sabahın köründe saat 6.30'da toplantıya çağırıyor başkan bizi.
Maşallah.
6.30'da toplantıda olacaksın diyor. Sabahın 6.30. Bakıyorsun herkes orada. Belki ben geç kalıyorum. O da nedeni 7'de. Yani sıkıla ıkıla gidiyoruz içeri. Yani geç kaldık ya. 7. Daha millet uyuyor. Şimdi siz bana para verseniz ben bunu yapmam. Çünkü ben patronum şu an. İş adamıyım ben. Ama başkan arıyor. Eyüp kalk gel. Toplantı var. Ya da bırakın onu, gece saat 2'de mesaj geliyor. Yarın şurada olacağız. Sizin programınız nedir? Yarın kendinize göre bir işiniz var diye sormuyor. Burada olacaksın diyor. Ne oluyorsunuz?
Allah razı olsun.
Evet. Şimdi bu gönül işidir. Ben oraya muhabbet etmezsem, ben o sevgi görmezsem, ben o diyalog görmezsem bu insanlara beraber olur muyum? Ben inanıyorum ki bu arkadaşlar herhangi bir menfaat peşinde değiller. Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarette bulundu. Kendisi de ifade etti. Ben sizleri ilgiyle, muhabbetle izliyorum. Çalışmalarınızı takdir ediyorum. Neden? Çünkü ülkenin menfaatiyle, insanları ve insanlığın menfaatiyle çalışıyorsunuz. Bu sıra kimse gitmezken, işte geçen gördünüz, bazı siyasilerimiz Bağdat'a gitti, ötesine geri geçemediler. Can güvenliğimiz yok diye. Ama biz gittik Musul'a. Musul dünyanın en çok riskli bölgelerinden bir tanesi. Ama ne olacak? Biz Allah'a iman etmiş insanlarız.
İnşallah.
Orada 3 milyon insan yaşayıp da bir şey olmuyorsa ben gideceğim, bir şey olacak. Olacaksa zaten yatağımda da olur.
Evet.
Orada da olur.
Tabii.
Dolayısıyla bizim bakışımız bu dünyayla sınırlı değil Altuğ Bey. Biz her iki taraf içerisinde, her iki taraf içinde çalışıyoruz ki hizmetlerimiz esas karşılığını orada alacağız diye düşünüyoruz. Yoksa ne Nail Olpak Bey bana bir şey verir, ne Ömer Bolat Bey, ne Recep Tayyip Erdoğan Bey bana bir şey verir. Zaten bu insanlara dayalı olarak çalışırsanız uzun süreli çalışma sergileyemezsiniz. Yani gönül işi olacak. Dedim ya, ben 84 yılında İslam dergisini satarken Allah rızası için öğrenci olarak çıkıp sokaklarda dükkan dükkan dolaşıp dergi satıyorduk ki dergimizin sesi daha da artsın, çoğalsın, insanlar okusun diye. Ama ne zaman ki birileri ya bu işten sen para kazanmıyor musun, para kazan dedikleri zaman niyet bozuldu. Ve hemen vazgeçtim. Tekrar bu iş gönül işi olduğunu söyledim. Anladım, dersimi aldım. Tekrar eski kaldığım yerde devam ettim. Yani bu işler gönül işleridir dediğim gibi. Ne oldu? Cenab-ı Allah da ona karşılık sizi başarılı ve muvaffak kılıyor. Öyle başarılı muvaffak kılmasaydı, yani niyetimiz Allah'ın rızası kazanmak olmasaydı herhalde bugün dünyanın 60 ülkesinde, 143 ülkesinde bu noktasında biz temsil edilemezdik. Ve gittiğimiz her yerde de ciddi anlamda bir saygı görüyoruz biz. İnsanlar saygı görüyor, saygı gösteriyorlar, muhabbet ediyorlar bizimle, işbirliği teklif ediyorlar. Müsiyatın mutlak surette burada olmasını istiyoruz diyorlar. Hem onun kurumsal yapısından faydalanmak istiyoruz, hem de bu müsiyatı bir köprü olarak görmek istiyoruz diyorlar. Bir Avrupa Birliği'nin ülkesinin başbakan yardımcısı bana dedi ki Türkiye'yi ve müsiyatı biz gıpta ile izliyoruz. Sizlerden istirhamımız mümkünse bizim iş adamlarımızı da beraberinizde Orta Doğu'ya, İslam coğrafyasına ve diğer coğrafyalara taşıyabilir misiniz dedi bana. Bakın. Bakış açısı nasıl?
İşte Türkiye'nin misyonu bir İslam ülkesi olarak modern, çağdaş, demokrat İslam ülkelerini birleştirici bir rol oynamakla birlikte Avrupa Birliği'yle de Batı'yla, Hristiyanlarla, Musevilerle hepsine bir köprü olup dünya barışına Allah'ın izniyle hizmette bulunmak. Hiç bu birliğin de gayesi bu. Bütün insanlığa hizmet olacak Allah'ın izniyle.
Yani bugün Almanya'da, Avrupa'da birçok vatandaşımız yaşıyor. Ve samimiyetle şuna inanıyorum ki orada aslında çimento bizleriz gene. Bakın, bir Avrupalı emekli olduğunda görmüşsünüzdür, siz de çok gezmişsinizdir. Bakıyorsunuz park bahçelerde devamlı kedisini, köpeğini vesairesini dolaştırıyor. Arkadaşım söyledi bana, dedi ki ben niye bu kadar çok böyle evcil hayvanlarla beraber dolaşıyor bunlar diye sordum. Eyüpçüm dedi, bunlar aracılığıyla ancak birbirleri tanışma, konuşma imkanı bulabiliyorlar dedi. İş hayatında robot gibi, makine gibi çalışıyorlar. Emekli oluncaya kadar herhangi bir şey oluşturamıyorlar, sosyal çevre. Makine gibi. Ama ne zaman ki emekli oldu, iş yok, sabahın dörde kalkıp gitme yok, duraklarda, istasyonlarda bekleme yok, sokağa çıkmak zorunda kalıyor. Bu sefer de konuşacak insan arıyor kendisine. İşte sizin kediniz kaç yaşında, ne kadar güzel diyor. O ona iltifatta bulunuyor derken bir muhabbet kuruyorlarmış. Enteresan bir anekdot. Ama biz öyle miyiz? Biz otobüse bindiğimizde Gülen
Hanım,
ilk sorumuz o. Hemşerim nasılsın, neredesin diye sorarız biz. Ondan sonra otobüse inerken de sarmaş dolaş, muhabbetler o biçim kurulmuş. Bizim kültürümüzde var bu.
Evet. Aslında bu biraz da o ülkelerdeki Darwinist materyalist eğitimden kaynaklanan, örf ve ananelerinin oluşmamasından kaynaklanan bir şey. Biz Türk toplumu olarak çok şükür Allah bizi korumuş. Dinimize, örfümüze, ananelerimize çok bağlıyız. Bu da dediğiniz gibi her ortamda bizim çok kolay bir şekilde hangi mezhepten, hangi etnik kökenden olursak olalım çok rahat kaynaşabiliyoruz. Allah'ın bir hikmeti olarak tabii.
Bakın kriz oldu. 2008 dünya krizi oldu biliyorsunuz. 2001 yılında da Türkiye'de bir kriz oldu. Dünya krizine baktığınız zaman Arjantin'de insanlar sokakta birbirlerini yiyeceklerdi. New York'ta 2 dakikalığına elektrikler kesilse mağazalar darmadağın oluyor. Oysa ki bizde krizler oldu. Biz alışırız aslında bir yerde. Biz ne yaptık hemen? Komşumuza ekmeğimizi, yemeğimizi götürdük. Olur da orada pişmemiştir, bende pişmiştir diye. Evimizi almışız işte, depremleri gördük, afetleri de gördük. İnsanlarımızı Van için hepimiz tek yürek olduk. Düzce depreminde tek yürek olduk. Marmara depreminde tek yürek olduk biz. Biz felaketlerde birbirimizi çok daha seviyoruz aslında. Yani felaketler aslında ayrıştırmayı hedeflerken bizler bir olmaya çalışıyoruz, bir oluyoruz biz. Bu da bizim kültürümüzden geliyor. Onun için bazı değerleri kaybetmemek lazım. Yani her platformda, her ortamda biz bu değerlerimizi anlatmak zorundayız. Kimseden çekinmeyeceğiz. Çünkü bu değerler birbirimize bağlayan değerlerdir. Yapıştırıcı bunlar. Şimdi benim oğlum benden bu muhabbeti görmezse o da yalnızlaşacak ve gidecek. Ama şimdi ben 50 yaşına doğru gidiyorum. Babam içeri girdiğinde şaşırıyor, ne yapacağım? Nasıl saygı göstereceğim diye. Yani 50 yaşındayım artık. Yani belki benim de torunlarım, akralarım çoğunun torunları var artık. Bu sevgiyi, bu kültürü atmak lazım.
Topluma tam yaymak lazım. Mesela MÜSİAD'ın içinde farklı mezheplerden, farklı meşreplerden, değil mi? Yani Hanefi'si olabilir, Şafi'si olabilir, İskenderpaşa cemaatinden olabilir,
cemaatler olabilir,
Süleymanlı kardeşimiz olabilir, farklı farklı, değil mi?
Değişik partilere oy verenler de olabilir.
Var nitekim de. Zaten toplumumuzun genelinde böyle ama biz nasıl bir sivil toplum kuruluşunda Allah rızası için birlik, beraberlik, sevgi, muhabbet, işbirliği, dayanışma içinde oluyorsak işte örnek olarak da onu bütün topluma ve bütün İslam dünyasına yayıp, değil mi? Bu konuda bir gayretkeş olmamız lazım.
Yani bakın Altun Bey, o kadar da çok mütevazıyız ki onu görüyorum ben karşıda. Söylüyorum da yapmayın arkadaşlar. Birbirimize kartvizit vermeye utanıyoruz. Çekiniyoruz, utanmıyoruz da çekiniyoruz. Niye? Ama demesek işte benden iş alacak, iş bağlayacak falan diye. Bakın arkadaş, burası bir iş adamı derneği diyoruz ama aldığı eğitim aslında o niyet o değil. Kültürü, eğitimi, geleneği, göreneği bunu öğretmişler. Yoksa hepsi iş adamı. Yani burası bir dernek, burası bir beraber işbirliği yapabileceğimiz, beraber kalkınabileceğimiz bir yer. Ben sizinle iş yaptığınızı bilmezsem, siz benimle iş yaptığınızı bilmezseniz biz nasıl ortak değer oluşturacağız, ortak sinerji oluşturacağız? Ama bu düşünün ki bu kadar mütevazılık orada da ortaya çıkıyor karşımıza. Güzel de hasretler. Ama biz yurt dışı, yani bunu dışarıdan gören diğer gruplar, diğer ülke insanları hakikaten takdir ediyorlar. Yani bu kadar güzel bir ortam olamaz diyorlar. Yani ben gerçekten MÜSİAD'da bu ruhu gördüm. Bu ruhun yani bugün yarın belki başka birileri görev devralacaklar ama bizde hakikaten emeklilik diye bir şey yok. Her ne zaman görev verilirse, her ne zaman bir görev art edilirse biz oraya gideriz, koşarız. Sıfatımız ne olursa olsun veya da olmasın. Çünkü biz bu camiada bu ruhu gördük yani. Emeklisi olmaz. Ancak ve ancak başkanımızın dediği gibi rahmetlisi olur MÜSİAD.
İnşallah.
Hadim yani. Bizim etkar, biz Türk Müslüman olarak ve Türk milleti olarak Allah tarafından istihdam edilmişiz bu yönde. Yani insanlığa ilahi kelimetullah, Allah'ın ahlakının, Allah'ın güzelliklerinin, İslam'ın güzelliklerini insanlara yayma, insanların kalbine ve aklına hitap edebilme, bu konuda dünyaya hizmetkar kılınmışız. Ya bu bizim için çok büyük bir nimet. Dediniz diğer İslam ülkelerine gittiğinizde Türkiye zikrediliyor. Değil mi? Türk milleti. Çünkü geçmişi var. Geçmişinden zaten belli bu kabiliyette. Bediüzzaman Hazretleri de öyle diyor. Yani ayetin tefsiri olarak ben Türk milletini gördüm diyor. O topluluk diye Allah'ın bahsettiği. Türk milletini gördüm diyor. Yeniden şimdi İslam medeniyetini ihya etmekte yine biz sorumluyuz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Yine buradan, çünkü Türkleri de övüyor Peygamber Efendimiz. Mehdi'nin de Türklerin içinden çıkacağını söylüyor. Yani birliği, beraberliği sağlayıcı kişi ve bütün etkenlerin ve özelliklerinin hepsinin Türk milletinde bulunduğunu ve onun gerçekleştireceğini anlıyoruz biz. Şu andaki sosyal siyasi gidiş de bunun ayrı delillerinden biri.
Şimdi Allah-u Teala bizlere, yani Müslümanlara görev veriyor. Bu geçmiş dönemde Araplar olmuş, bir sonraki dönemde Türkler olmuş. Yani burada Türkler 600 yıl boyunca bunu şerefle, layıkıyla yerine getirdiler. Ne zaman ki birlikten, beraberlikten, Kur'an'dan, sünnetten uzaklaştılar, emperyalistlerin oyuncağı haline geldiler. Bugün İslam dünyasını görüyoruz, coğrafyamızı görüyoruz. İspanya, en son seyahatim İspanya'ydı. Çocuklara beraber orada Endülüs'ü gezdim. 715 yıl o coğrafyada İslam uygarlığını yansıtmışlar. Kimler? Kuzey Afrikalılar. Yani bugünkü Faslılar. Ne olmuş? Ne zaman kendi heva ve heveslerine döndüler, iç dünyalarına döndüler, birliği, beraberliği bozdular. Cenab-ı Allah da başlarına belayı getirdi ve darmadağın oldu 715 yıl sonra. Yani evet. Osmanlı'dan daha çok yaşamış bir uygarlık. Endülüs Emevi uygarlığı. Ama şimdi esamesi okunmuyor. Düşün yani.
Ama yapıtlar nasıl? Ben de gördüm Endülüs'ü. Elhamra Sarayı.
Elhamra Sarayı.
Veya Sevilla'da bile diğer Hristiyanlar Müslüman sanatkarlara yaptırmışlar oradaki sarayları. Yani o zamanki sanat ve bilim, özellikle bilimde de öncü olmuşlar Müslümanlar. Ne zamanki dediğiniz gibi birlik, beraberlik içinde rızayı ilahiyle beraber olduklarında Allah onlara bilim, sanat, her türlü medeniyette, güzellikte büyük bir nimet vermiş, dünyaya öncü olmuşlar.
Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanında bir hadise gerçekleşiyor. Bir tanesi diyor ki, efendim diyor, sen Allah'ın Resulüsün diyor, bana dua et diyor. Bana biraz mal mülk versin. Bu halin daha iyidir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Efendim diyor, ısrar ediyor, bir dua et diyor, malımız artsın diyor, ben zengin olmak istiyorum. Yani artık bu hayatı yaşamaktan bıktım bir şekilde. Ve kendisine dua ediliyor. 2-3 tane küçük baş hayvan veriliyor. Derken zaman içerisinde o onu geçti, geçti, geçti, arttı, arttı. Tabii ki buna bir de zekatı var ya. Sadakası zekatı var ya. Zekatlar artık şey olmaya başladı. En zayıfları verilmeye başladı. Hastalıklı onları verilmeye başlayınca kendisinden zannetti bu varlığı ve mülkü. Halbuki Allah-u Teala'nın Resulü ne dedi? Bu halin daha iyidir dedi. Ve şükretmesini istedi. O da tabii mal mülkler imtihan olundu. Gitti elinden. İspanya'ya bakıyorsun, hakikaten hep İslam coğrafyasıydı oralar. 715 yıldan bahsediyorum. 650 yıldan, 620 yıldan bahsediyorum. Ne oldu? Sonuçta ne zaman kendi heva ve heveslerine döndüler, birlik, yani yaratılış gayelerini, öyle diyeyim artık, yani özü kaybettiler, uzaklaştılar. Allah-u Teala da onları cezalandırdı. Çünkü öyle diyor Hazreti Allah. Yani siz sahip çıkmazsanız ben bunu alır başka bir yere veririm diyor. Onları götürürler diyor. Yani bugün Batı bizden çok daha iyi noktada değil ki. Ama ne oldu? Biz sadece kendi iç dünyamızda birbirlerimize kapışmaktan, güzelliklerimizi görmezlikten gelip kendimizi kötüleştirdik biz. Kendi elimizle kötüleştirdik. Yoksa Allah bizi kötüleştirmedi. Siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirir mi diyor. Siz ne hal üzereyseniz o hal üzere yönetilirsiniz diyor. Çoğu yani ayette de bir geçiyor aslında.
Tabii.
Ya bizim yapacağımız tek şey şu. Biz hakikaten bir tecrübeliyiz. Yani siz birisini işe alırken neye bakarsınız? Tecrübesine bakarsınız. Evet, peki biz Türkler hakikaten tecrübeliyiz. Nerede tecrübeliyiz? Sanatta tecrübeliyiz. Siyasette tecrübeliyiz. Ticarette tecrübeliyiz. İdarede tecrübeliyiz biz. Çünkü dedim ya, 16 tane devlet kurmuşuz geçmişimizde. En sonunda Osmanlı'yla. Ki şu anki Türkiye Cumhuriyeti. Ve şu anki Türkiye Cumhuriyeti de aslında ciddi anlamda dünya üzerindeki diğer mazlum ülkeler tarafından lider noktasında görülüyor. Bakın son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara bakın. Her yerden Gezi Parkı olaylarını gördünüz değil mi? Amerika'nın CNN'i 8 saat kesintisiz, reklamsız yayın yaptı. Almanya bir yandan, ya isimlerini söylüyorum burada. Bu ülkeler, İngiltere birçok yayınıyla bu sürece destek verdi. Bunlar buradaki arkadaşları çok mu iyi tanıyorlar? Çok mu seviyorlar? Hayır. Ama olay ortada. Arkadaş, çok ileri gidiyorsun. Benim bölgelerime giriyorsun. Sen kim oluyorsun? Ben yıllardır bu bölgelerde rahatlıkla at koşturuyordum. Sen geldin, benim düzenimi bozuyorsun demektir. Bunun ifadesi bu. Ben okuyorum olayları. Hani sen beton dersin, iki ağaç dersin de ben öyle okumuyorum. Yani ben belki burada bazıların niyetleri hakikaten çevre duyarlı olabilir. Ama peki bu ülkelerin bu kadar çevre duyarlı varsa, bu kadar ağaca, betona saygı gösteriyorlarsa, kimyasallara niye saygı göstermiyorlar, tepki göstermiyorlar?
Evet, dediğiniz gibi Türk milletinden çıkacak olan İslam ahlakının güzelliğini ve birleştiriciliğini üstlenecek olan bize de sorumluluklar düşüyor. Sivil toplum
hep bizim parçasıyız
olarak ve Allah'a karşı bir Müslüman olarak zaten bu bizim Allah'a karşı bir borcumuz. Yani şerefle, sevgiyle, muhabbetle, coşkuyla, aşkla yapacağımız
yürüyeceğiz bu yolda.
Bir güzellik. Allah'ı seviyoruz.
Ama hep beraber yürüyeceğiz.
Allah'ı seviyoruz. İnsanları da seviyoruz. Müslümanlar kardeşimiz. Bu birlik, beraberliği, dayanışmayı sağlamak da boynumuzun borcu evvelallah. İnşallah Allah bu dualarımıza icabet eder.
Altun Bey, ben bu yoldan devam ederim. İnsanlara fayda olmaya çalışırım. Benim işim bu. Kültürel, ekonomik anlamda bu topluma nasıl katma değer sağlayabilirim? Sizin de katma değeriniz yayılırla ben bu topluma nasıl katkı sağlayabilirim? Gülen Hanım, diyelim ki eğitim alanında artık köreleşmiş, yıkanmış Darwinist, materyalist düşünceleri nasıl bertaraf edebilirim? İnsanlığı tekrar, insanımıza tekrar nasıl özüne döndürebilirim? Bu yolda bir mücadele veriyorsa, Gülen Hanım mücadelesiyle benim ekonomik anlamda verdiğim mücadele aslında aynıdır.
İnşallah.
Aynı noktaya hizmet ediyoruz biz.
Çok teşekkür ederiz. Programımıza güzel katkılarda bulundunuz.
İnşallah.
Allah razı olsun.
İnşallah.
Ben çok teşekkür ederim. Bu imkanı ve fırsat verdiğiniz için.
İnşallah. Sağ olun. Bugünkü programımızın konuğu Müsiyat Genel Başkan Yardımcısı Sayın Eyüp Akbağ Beyefendi'ydi. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar inşallah.